Ayrım 18.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir mezradan ilkokul öğretmeni yazıyor. 21 Ekim günü köyümüze gelen nüfus sayım memurundan Turgut Nereden Koşuyor davanızın aleyhinize sonuçlandığını öğrendim. Eğer bir hesap açarsanız ben de o parayı karşılamak için katkıda bulunacağım. Almanya'dan bir işçimiz yazıyor. Mahkeme kararı inanın ben ve bizde çok etkisi yaptı. Şu andaki adalet sisteminde bu sonuç normal sayılmalı. Sakın yanlış anlamayın. Siz bağışa muhtaç bir insan değilsiniz. Bu parayı siz de ödeyebilirsiniz. Gazeteniz Hürriyet'te ödeyebilir. Fakat durum o değil. Şu ağızların kilitlendiği, insanların koyun sürüsüne döndüğü ve her şeyin yasak olduğu Türkiye'de Özal ve arkasındakilere iyi bir cevap olur kanısındayım. Ağabey, inanın ki bu bir fırsat. En azından Özal ve iktidarına hayır cevabı olacak. Takdiri en iyi bilen siz ağabeyi bırakıyorum. İsviçre'den bir işçimiz yazıyor. Haklı davanıza kalpten üzüldük. Memleketi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. SHP ve Ecevit hala uyumaya devam ederlerse biter Türkiye. Almanya'dan bir işçimiz yazıyor. Bir reisi cumhurun sizin gibi bir yazarı bunu yapmasını doğru görmüyorum. Ama insanların bunlara karşı mücadele etmesi şarttır. Şanlıurfa'dan bir okuyucu yazıyor. Doğru yazanın ve hak arayanın bu ortamda yeri yoktur. O kitabı ben de okudum. Yazılanlar herhalde doğrudur. Milli şef devrinde yaşamıyoruz. Hak ve hukuk devletinde Türk olarak yaşıyoruz. Kalemin dürüst, bileğin güçlü olsun. Not, Sayın Emin ağabey, ortam kötü. Her zaman dikkatli ol. Sizin gibi insanlar bu dünyada nadir bulunur. Ben sizin için her an canımı feda ederim, hürmetler. Ankara'dan bir esnaf yazıyor. Kitaplarınızın hepsini okudum. Emek vererek, kafa yorarak, bizim bilmemiz gereken şeyleri sağlam delillere dayanarak bize aktardınız. Sizin suçunuz budur. Ben aslında size verilmiş gibi görünen ancak bizim gibi düşünenlere verilen cezanın karşılığını ödeme sorumluluğunu üzerime alıyorum. Kitabınızdan kimin nasıl ve nereye koştuğunu öğrendik. Tabii ki öğrendiklerimizin bedelini ödeyeceğiz. Benim gibi düşünen milyonlarca insan olduğunu biliyorum ve son sözüm yarısı olan gocunur. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Adapazarı'ndan bir okuyucu yazıyor. Yargılanmanızı basından izledim. Kanaatim odur ki bu kadar açık delillere rağmen ceza almanız yargının intiharı demektir. Okuyucu ve yazar bir bütündür. Manevi acınızı içimde duyuyor, maddi kayıplarınızı paylaşmak suretiyle katkıda bulunmak istiyorum. Diyarbakır'dan bir okuyucu yazıyor. Adaletsizce verilen cezayı ben ve bütün işçi arkadaşlarım protesto ediyoruz. Size biz Doğu ve Güneydoğulu tüm işçilerden büyük manevi destek var. Size maddi yardımda bulunmak isterdik ama biz işçiler iki yakamızı bir araya getiremiyoruz. İstanbul'dan bir emekli yazıyor. Mahkum olmanız bende şok tesiri yaptı. Canınız sağ olsun. Dilerseniz millet adına bankada bir hesap açtırın. Emekli ve muhtaç bir biçareyim. Lakin sizin için gücümüzün son noktasına kadar fedakarlık yapabilirim. Yeter ki siz isteyin. Salihli'den bir öğretmen yazıyor. Ezilenler ve doğruluktan yana olanlar adına verdiğiniz savaşta gazetenizin açacağı bir kampanya aracılığıyla dürüst insanların size sahip çıkması gerekir. Bu savaşta yalnız değilsiniz. Diyarbakır'dan bir avukat yazıyor. Adalet kariyeri maalesef her geçen gün düşüş göstermektedir. Buna rağmen bu kararı beklemiyordum. Bu karar sizi değil, halkın %80'ini mahkum etmiştir. Siz kamu vicdanında mahkum değilsiniz. Yazdıklarınız gerçeğin ta kendisidir. Kampanya olduğu takdirde milyonların katkıda bulunacağı inancındayım. Almanya'dan bir öğrenci yazıyor. Bağımsız mahkemelerin verdiği kararlara saygım var. Ancak sizi dava eden mantığı anlamak mümkün değil. Hür düşünceyi cezalandırmak, gazeteci, yazar ve bilim adamlarımızın eser ve çalışmalarını işine gelmediği için dava edip cezalandırmaya ve büyük parasal yaptırımlarla sindirmeye kalkışmak bana göre insanlık suçudur. Alman devletinin bana verdiği ayda 750 mark bursla burada üniversite bitirdim ve şimdi master yapıyorum. Okumam ve yaşamam için gerekli bu paradan size 20 mark severek gönderiyorum. Bunu lütfen bir dayanışma olarak kabul edin. Çünkü burada cezaya çarptırılan siz değil, özgür düşüncedir. Bu mektubun içinden çıkan 20 markı çevremde ihtiyacı olan birine verdim. Ankara'dan bir emekli asker yazıyor. Seni sözde mahkum etmek istemişler ve 120 milyonluk cezayla susturmak istemişler. Vicdanlarda asla mahkum edemezler. Her kelimesi 1 trilyon eden yazılar yazıyorsun. Hangi 120 milyonla korkutacaklar? Yazdıklarına yalan desinler, bu yalanı da ispat edip ondan sonra konuşsunlar. Ben bir emekliyim, müsaade buyurun, size gelen ödeme emirlerine ortak olayım. Antalya'dan bir memur yazıyor. Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Siz halkın sözcüsü, aydınlatanısınız. Bu parayı hissemize ne düşerse ödemeye hazırız. Sizi mahkeme kararıyla mahkum etti, bizi ise 425 bin lira parayla yaşamaya mahkum etti. Açtırın bir hesap, karınca kararınca katkıda bulunmaya hazırım. Eskişehir'den bir iş adamı yazıyor. Bugün sizin dava sonucunu okudum, hiç üzülmedim. Çünkü galip sayılır bu yolda mağlup. Sizden istirhamım, en başta benim ismim olmak üzere bir kampanya açmanız. Size bir kuruş ödettirmez bu asil millet. Size maddi yönden bir kuruş verdirmeyiz. Bu kadar mektup yeter mi? Bunları size kısaltarak verdim ve hiçbirinde yazanların isimlerini açıklamadım. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Ayrıca gelen mektuplardaki birçok ifadeyi sansür ettim. Suç olabilirdi. Bu mektuplara ve diğerlerine inanmayanlar olabilir. Masa başında oturmuş, kendisi kitabına yazmış diyenler olabilir. Bunların tümünü saklıyorum ve kim isterse derhal göstermeye hazırım. Bu belgeler bir ülkede gazeteciye layık görülebilecek en büyük ödüller, en büyük şeref belgeleridir. Merak ediyorum, acaba Özal ailesine de Türk milletinden böyle mektuplar geldi mi? Bizi 120 milyona mahkum ettirdikten sonra halkımızdan böylesine içtenlikli mektuplar aldı mı? Emekli askerlerden, öğrencilerden, memurlardan ve yurt dışından aldığı bu gibi mektuplar hiç oldu mu? Mahkemenin kararı açıklandıktan sonra o da benim gibi kıvanç duydu mu? Çankaya Köşkü'ne vatandaşlardan yüzlerce kutlama telefonu yağdı mı? Hiç sanmam. Eğer bunlar olmuşsa bir emir verir ve ben nasıl açıklıyorsam o da açıklanmasını sağlar. Şaşmaz hakem olan Türk milleti bütün bunlara bakıp kararını verir. Şimdi size bana aynı amaçla gönderilmiş ancak doğrultusu biraz farklı bir mektubu da özetleyerek ileteceğim. Bu mektubu da saklıyorum. Ancak bunu Trabzon'dan gönderen uyanık vatandaşımızın da isim ve adresini burada açıklamayacağım. Saygıdeğer abiciğim Çöleşan. Çalıştığım metal işi 1 milyara kurulur. Ancak sanatım olduğu için yarım milyara devreye sokabilirim. Diyeceğim başlatmadığınız kampanyayı benim için başlatır mıydınız? Kazandığımda paranızı iade ederim. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Hayati önem taşıyan bu konuyu yüce bilgilerinize arz eder saygılarımı sunarım. Mektupta ismi, adresi ve telefonu da var. Bunun üzerine ben de kendisine bir mektup yazdım ve şöyle dedim. Sevgili kardeşim, göstermiş olduğun ilgiye çok teşekkür ediyorum. Ancak kampanya açmayacağımızı söyledik. Bundan sonra senin için açarsak ayıp olur. Ancak sen bu konuda Sayın Turgut Özal'a başvuruda bulun. Kendisi ve muhterem karısı fakir fukarayı çok kollayan insanlardır. Nasılsa bizden de 120 milyon hazır para alacakları doğdu. Bende yarım milyar çıkışmaz ama onlar da olabilir. Eğer bu karı kocadan ses çıkmazsa Ahmet veya Korkut Özal'a gidip ortaklık teklif et. Eğer akılları yatarsa ve teklif ettiğin işte iyi kazanç görürlerse mutlaka seninle de ortak olurlar. Özal ailesine yazacak olursan isimlerini benim verdiğimi belirt ve benden de saygılar sunmayı unutma. Gözlerinden öperim. Cezanın kesilmesinden sonra gerek gazetede ve gerekse kendi çevremde bir süre bu işin esprisi yapılıyor. Topluluklarda herkese bir bedel biçiliyor. Senin payına 100 bin lira düşüyor, bastır parayı gibi şakaların bine bir paraya gidiyor. Tempo dergisi hemen benim karşımdaki dairede. Orada da sık sık toplu sohbetlerimiz oluyor. Turhan Salman ve Ümit Sezgin bir öneri getiriyorlar. Abi şimdi sen bir açıklama yap ve Özal ailesi bu tazminatı cebe atmak yerine bir hayır kurumuna bağışlamayı kabul edecekse hemen ödemeye razı olduğunu söyle. Sonra kalabalık arasında konuşmalar oluyor. Kesinlikle kabul etmezler. O halde askeriye bağışlayacağını açıkla. Örneğin Mehmetçik Vakfı var. Acaba ona da hayır diyebilirler mi? Olur mu yani? Niçin Yargıtay'a gidip hakkını aramasın? Aynı gün bizim gazetedeki Telex operatör arkadaşım çok sevdiğim sağlam insan Fevzi Yazıcı yanıma geliyor ve Müjde abi diyor. Ne olduğunu sorunca Anadolu Ajansı'nın Telex'ten geçen bir haberini iletiyor. Konya'da doktorluk yapan Sakıp Çepik benim için yardım kampanyası başlatmış. Kampanyanın adını da mağdur olan mağrur yazara bağış kampanyası koymuş. Bu haber ertesi gün gazetelerde yayınlanıyor ve telefon furyası bir kez daha hızlanıyor. Herkese tek tek teşekkür ediyorum ve böyle bir kampanya açmayacağımı, Konya'dan bir para gelse bile bağışta bulunanlara teşekkür edip bunu fakir fukarayı doyuran bir hayır kurumuna bağışlayacağımı söylüyorum. Ama bir yandan da yine mutluluk duyuyorum. Halk, okuyucu ve kamuoyu arkamda. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bir gazeteci Allah'tan başka ne isteyebilir? Gazeteciliğe Milliyet'te 1977 yılında başlamıştım. Yer yokluğu nedeniyle rahmetli Örsan Öğmen'le aynı odada oturuyordum. Mesleğin acemisiydim. Hiçbir şey bilmiyordum. Örsan bir ustaydı. Geleni gideni vardı. Okuyuculardan mektup gelirdi, telefon gelirdi. 35 yaşındaydım ve kaderin cilvesiyle devlet kuruluşlarından atıla atıla gazeteci olmuştum. Kader kimilerini hiç ummadığı bir biçimde ülke yönetiminin başına getiriyor, bizim gibi bazı iddiasız insanları ise gazeteci yapıyordu. Gazetecilik belki de hayattaki son şansımdı. Önce insanım, sonra gazeteci isimli kitabımda anlatmıştım. Devlet Planlama Teşkilatı ve Petkim'den kovulmuştum. Her iki işlem sonrasında da beni kovanları mahkemeye vermiş ve kazanmıştım. Son şansımı gazeteciliği iyi kullanmak zorundaydım. Örsan'ı kendime örnek aldım ve ünlü bir gazetecinin neler yaptığını, nasıl çalıştığını dikkatle izlemeye başladım. Bazen onu kıskandığım, gıpta ettiğim bile oldu. O yıllarda hep aklıma gelirdi. Acaba bir gün bu meslekte ben de Örsan Öğmen gibi olabilir miyim? Bana da okuyuculardan mektup ve telefon gelir mi? Bana da bazı yerlerden bilgi akımı olur mu diye düşünüp dururdum. Yıllar geçti, bu meslekte iyi kötü bir yere geldim. Bu yere gelirken hiç kimsenin adamı olmadım, kimsenin koruması altına girmedim, yağ çekmedim, yalaklık yapmadım, kendi çıkarlarımı bir kez olsun düşünmedim. Küçüklerimi ve benden güçsüz olanları asla ezmeye kalkışmadım. Bunu yapanlarla kavga ettim. Gece gündüz demeden çalıştım, araştırdım, öğrendim ve yazdım. Beynimi, gözümün nurunu, alnımın şıpır şıpır terini akıtıp bununla birlikte tam 12 kitap yazdım. Yüzlerce habere, araştırmaya, makaleye ve röportaja imzamı attım. Kitaplarımın toplam satışı sanıyorum şimdi 750 bin dolaylarında. Demek ki bu ülkede yüz binlerce evin kitaplığında misafirim. Kitaplarım diğer bütün kitaplar gibi o evlerin demirbaşı. Bir gazeteci için bundan daha büyük bir mutluluk duygusu olabilir mi? Ancak özellikle Turgut'tan sonra fark ettiğim bir şey oldu. İnsanların bir bölümü yazılan kitaptan çok kazanılan parayla ilgiliydi. Ülkemizde son yıllarda uygulanan ve adına liberal ekonomi denilen nesne kafalara hep para ve köşeye dönme kavramlarını sokmuştu. Turgut sonrasında iş bir yerde öyle bir aşamaya geldi ki pek çok insanın kafasında benim için malı götürdü düşüncesinin oluştuğunu hissettim. Turgut'un işlevi kapsamı, öğrettikleri, olumlu ve olumsuz yönlerinin eleştirisi, çekilen zahmetler ve harcanan emek değil, Turgut'tan kaç para kazandım düşünülür oldu. Oysa ben bir kitap yazmıştım ve yazarken böylesine çok satılacağını, satış miktarının 250 bini geçeceğini aklımın ucundan bile geçirmiyordum. Kitap sattıkça ve gelir arttıkça kendimi neredeyse suçlu gibi görmeye başladım. Bu kitap niçin bu kadar çok satmıştı ve ben niçin bu kadar para kazanmıştım? Bazıları, özellikle Anaplılar, utanmasalar neredeyse bunun hesabını benden sormaya kalkışacaklardı. Kaç para kazandığımı bazıları dürüstçe ve yüzüme karşı sordular. Bazıları samimiyet derecemize göre imalı sözlerle karşıma çıktılar. Siz de köşeye döndünüz artık. Herhalde ihya oldunuz. Abi, bu Turgut Özal sayesinde sen de malı götürdün. Siz bundan sonra bunların aleyhine hiç yazmayın. Özal ailesi sayesinde iyi para kazandınız. Bunun en son örneğini 6 Kasım 1990 günü rahmetli Nusret Fişek'in cenaze töreninde Erdal İnönü'nün ağzından duydum. Sizi geçmiş olsun diye arayacaktım ama arayamadım. Kaç para ödeyeceksiniz şimdi? Benim payıma 60-65 milyon düşüyor efendim. Şimdi Yargıtay'a başvuruyoruz ama bu başvuru öncesinde parayı teminat olarak Özal ailesi adına yatıracağız. Peki nedir bu kitabın kar zarar hesabı? Kârda mısınız, zararda mısınız? Ben bunu kar zarar hesabıyla yazmadım efendim. İşin o yönü hiç önemli değil. Biliyorum biliyorum, şaka söyledim zaten. Bu konuşmaya gazeteci arkadaşım Sezai Bayar da tanık oldu. Gün geldi parayla pulla ilgisi olmayan bir insan olarak bu kitabın kazancıyla ilgili sözlerden bıktım. İşin bu yönü bir yana, bunları sosyal demokrat yapıda insanların bile ağzından duymaktan iyice sıkıldım. İşin şakası bile beni rahatsız etmeye başladı. Çünkü ortada bir kitap vardı ve bu kitap Türk kamuoyunun önüne yeni ufuklar açmıştı. Ama bazılarımızın gözleri fıldır fıldır paradaydı. Sadece ve sadece parada. Özal ekonomisi hiç değilse bu konuda başarılı olmuştu. Allah'a bin şükür, kitaplarımdan alın teriyle para kazandıkça ne şımardım, ne görgüsüzlük yapmaya başladım, ne de yaşantım değişti. Gece kulüplerine ve lüks restoranlara dadanmadım, boynuma altın kolye takmadım, sosyeteye girmedim, lüks butiklere gidip alışveriş furyasına dalmadım, insanlara tepeden bakmaya başlamadım. Çünkü ben bu memleketin evladıyım. İnsanımızın çilesinin sıkıntısını, ülkemizdeki adaletsizliği, eşitsizliği ta içimde duyuyorum. Ve bunun için kendi çapımda kavga veriyorum. Evet, Turgut çıktıktan 3 ay sonra beni mahkemeye verdiler, tazminat aldılar. Bu konuda son kararı Yargıtay verecek. Bu kitabın yayınlandığı Aralık 1990'da Yargıtay başvurumuzu yapmıştık. Karşı tarafta Yargıtay'a başvurdu. Kazandıkları tazminatı az buldular. Yargıtay'a gitmek bizim nasıl hakkımızsa onların da hakkıdır. Elbette girişimde bulunacaklardır. Dava açtıkları zaman karşımda başbakan ve karısı vardı. Davanın orta yerinde karşımda birdenbire Cumhurbaşkanı ve karısı belirdi. Devleti elinde tutan kişiye karşı hakkımızı sonuna kadar savunduk, yorulduk, zorlandık ama bıkmadık, usanmadık. Gerçekten çok yoruldum. Bu dava için harcadığım zamanla 3 yeni kitap yazardım. Neredeyse kitabın her satırını tek tek kanıtlamak durumunda kaldık ve bunu da başardık ve yine de ceza yedik. Şimdi bana burada sorabilirsiniz. Ey Emin Çöleşan, sen şimdi bizim okuyup sonuna yaklaştığımız bu kitapta her şeyi yazdın mı? Yazmadığın bazı şeyler var mı diyebilirsiniz. Evet, var. Adalet mülkün temelidir sözüne büyük saygı duyuyorum ve inanıyorum. Bu söz adalet devletin temelidir anlamına gelir. Adalet çökerse devlet çöker. Gerçi Turgut Özal televizyonda yaptığı bir icraatın içinden konuşmasında bu konuda hafif bir yanılgıya düşmüş ve 500 yıllık bu sözün anlamını adalet malımızın mülkümüzün temelidir biçiminde açıklayarak mülk ise toprak mülkiyettir deyivermiştir ama olsun varsın. Elbette ki her şeyi bilmek zorunda değildir. Kutsal adalet kavramını sarsmak benim işim değildir. Ama gün gelir bazı gerçekleri ben size açıklarım, benimle birlikte başkaları da açıklar. Gün gelir bizi yargılayıp mahkum eden hakim İzzet Karataş, bu davaya bakarken yaşadığı bazı somut olayları kamuoyuna açıklar. Bunu yaptığı gün herhalde iyi ses getirir. Zamanı gelince ortaya neler çıkar neler. Bazıları bazı şeyleri kendilerinden başka hiç kimsenin bilmediğini zannederler. Oysa o şeyler başkaları tarafından da çok iyi bilinmekte ve bu konuda alınan notlar ve elde edilen belge, bilgi ve anlatımlar özel yerlerde korunmaktadır. Ancak bazı gerçekleri şu anda açıklamak hem bazı kişileri güç durumda bırakır hem de zaman erkendir. Bu yüzden bazı şeyleri bu kitapta yazmadım. Dava vardır, kaybeden kazanır ve dava vardır, kazanan kaybeder. Biz bu davayı şimdilik kaybettik ve onlar şimdilik kazandı. Gerçekte kim kaybetti, kim kazandı? Son kararı Yargıtay verecek ve o kararı hangi doğrultuda olursa olsun saygı göstereceğiz. Acaba Turgut davasında kamu vicdanı kimi mahkum etti? Beni mi yoksa davacıları mı? Benim için önemli olan işte budur. İşte böyle sevgili okuyucularım. Bir kitabımın daha sonuna geldik. Bu kitapta size az önce değindiğim ve özellikle yazmadığımı söylediğim birkaç husus dışında her şeyi dürüstçe anlatmaya çalıştım. Türkiye'nin en çok satan kitabı olan ve ses getiren Turgut'un serüvenini aktardım. Aslında bu kitap bir başka kitabın serüveniydi. Şimdi düşünüyorum. Acaba Türkiye'de şimdi elinizde tuttuğunuz gibi bir başka kitap yazıldı mı? Yani bir kitabın kitabı yazıldı mı? Hiç sanmıyorum. Belki dünyada bile yazılmamış olabilir. Bu kitap aynı zamanda benim yaşantımın da belli bir kesitiydi. Emeğimin, yorgunluğumun, üzüntülerimin öyküsüydü. Ama öte yanda ulaşılması belki bir kez daha mümkün olmayacak sevinç ve mutlulukların da öyküsüydü. Burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bir gazetecinin vatanına ve milletine karşı sonsuz bir borcu olduğu inancındayım. Bazıları vardır ki güçlü olanları egemenlere ve iktidarlara yağ çekerek ve karınlarını onların sofralarında doyurarak gazetecilik yapar ve ikbal kapısını oralarda ararlar. Bu gazeteciler aynı tornadan çıkmış gibidir. Kadeh tutmayı, yağ çekmeyi, yalaklık yapmayı, iltifat etmeyi çok iyi bilirler. Bu arkadaşlarımızın işi budur ve yazılarını, haberlerini de ona göre ayar ederler. Beyefendi veya hanımefendi diye tanımlanan kişilerin küçücük bir iltifatına nail olmak, onların karşısına oturup iki kelimelik bir demeç almak bu kesim için en büyük şereftir. Beyefendi veya hanımefendi ile bir geziye çıkıp kendilerinin refakatinde bulunmak onlar için kutsal bir görevdir. Hele bu gezi bir yurt dışı gezisi ise tadına doyum olmaz. Bu tür gazetecilerin bir özelliği daha vardır. Bunlar gücünün yettiğini ezerek, onları horlayıp sömürerek gazetecilik yaparlar. Bu arkadaşlarımızın başı egemenlerin ve güçlülerin karşısında eğik, güçsüzlerin karşısında son derece diktir. Ben bu kesimde hiç yer almadım. Gazeteciliğe başladığım 1977 yılından sonra Adalet Partisi ve CHP iktidarları askeri dönem geldi geçti ve ben o iktidarların arasına hiç girmedim. ANAP iktidarının ve bu dönem egemenlerinin sofrasına da bir kez olsun oturmadım. Çünkü benim yerim güçlülerin arasında değildi. Şimdi sözü bağlamak istiyorum. Her gazetecinin vatanına ve milletine karşı görevi ve borcu olduğuna inanıyorum. Ve ben kendi adıma bu görevin hiç değilse bir bölümünü yerine getirmeye çalışıyorum. Bu borcumun hiç değilse küçük bir bölümünü ödeyebilmek için çırpınıyorum, çaba harcıyorum. Eğer başarabilmişsem ne mutlu bana. Bu çabanın en büyük hakemi halkımızdır, Türk milletidir. Gelecekte en büyük hakem tarih olacaktır. Halk ve tarih kendini bir dönemde en büyük ve en güçlü zanneden nice adamları ve nice aileleri yargılamıştır. Bundan sonra da yargılayacaktır. Evet, Cumhurbaşkanı ve karısına karşı mahkum edildik. Turgut hüküm yedi. Ben bir gazeteciyim, onlar şimdilik Çankaya sakini. Elim Allah sağlık verdiği sürece kalem tutmaya devam edecek. Daha çok şeyler yazacağım. Eğer yazdıklarım nedeniyle beni bundan sonra da tazminat ödemeye mahkum ettirecek olurlarsa kesin kararlıyım. İşte o zaman Türk milletine gideceğim ve bu kez yoğun bir kampanya başlatacağım. Halkımız seve seve para ödeyecek ve 1991 yılı değerleriyle en az 1 milyar lira toplayacağım. Ve bu parayla Turgut Nereden Koşuyor Vakfı kurup üniversitelerde öğrenci okutacağım. Amacım eğer bu ülke Turgut Özal gibi devlet adamları ve Semra Özal gibi başkan karıları gerektiyse onlar gibilerini yetiştirip vatana bu yolla hizmet etmek olacak. Hoşça kalın sevgili okuyucularım. Emin Çöleşan, Ankara, Kasım 1990. Kitabın sonu. 18 Şubat 2002, sayfa 184.